Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 15. Ayrım. İşte anne, dedi Meredith, bir buz torbası getirdim. Bunu bileğinin üzerine koyacağım, tamam mı? Ayaklarını da bu yastığın üzerinde tut.
Teşekkürler Olga.
Meredith başını salladı ve Jeff'in kendisini mutfağa götürmesine izin verdi. Sandalyeden mi düşmüş, diye sordu Jeff, berbat olmuş yemek odasına bakarak. Öyle sanırım.
Vay canına.
Evet, Meredith Jeff'e baktı, ne söyleyeceğini tam olarak bilemiyordu. Doktor Burns'ün arabasının geldiğini duydu ve bu rahatlama onun ilerlemesini sağladı. Doktor Burns eve geldi, biraz rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Elinde yarısı yenmiş bir sandviç vardı. İçeri girerken, ikinize de merhaba, dedi. Ne oldu?
Annem duvar kağıtlarını yırtıyordu ve sandalyeden düştü. Bileği balon gibi şişiyor, dedi Meredith.
Doktor Burns başını salladı ve sandviçini girişteki masanın üzerine bıraktı. Göster bana. Ama oturma odasına gittiklerinde annesini doğrulmuş oturuyor ve sanki bu duvar kağıdını pişirmeye çalıştığı ve kendi derisini kestiği gün değilmiş, sadece sıradan bir öğleden sonraymış gibi örgü örüyordu.
Anya, dedi Jim ona giderek. Burada ne oldu?
Annesi büyüleyici gülümsemelerinden biriyle ona gülümsedi. Mavi gözleri bütünüyle sakindi. Yemek odasını yeniden dekore ediyordum ve düştüm. Aptallık ettim.
Yeniden dekore etmek mi? Neden şimdi?
Annesi omuzlarını silkti.
Biz kadınlar. Kim bilir?
Bileğine bakabilir miyim?
Elbette.
Yavaşça annesinin bileğini muayene etti ve bileğini bandaja sardı.
Bu acı hiçbir şey, dedi Anya.
Jim, peki ya ellerin? Diye sordu onun parmak uçlarını incelerken. Görünüşe bakılırsa kendini bilerek kesmişsin.
Saçma, yeniden dekore ediyordum. Bunu sana söyledim.
Doktor Burns birkaç dakika onun yüzünü inceledi ve sonra nazikçe gülümsedi. Hadi, izin ver. Jeff ve ben odana gitmene yardım edelim.
Elbette.
Meredith, sen burada kal. Memnuniyetle, dedi Meredith gergin bir şekilde, yukarı çıkmalarını ve gözden kaybolmalarını seyrederken. Meredith kanamaya başlayıncaya kadar baş parmağının tırnağını yiyor, sabırsızca bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Jeff ve Doktor Burns merdivenlerden aşağı indiğinde doktora baktı.
Pekala,
bileğini burkmuş. Üzerine basmazsa iyileşecek. Demek istediğim bu değildi biliyorsun, dedi Meredith. Parmaklarını gördüm ve yatağının yanında bir X-Acto maket bıçağı buldum. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Alzheimer'a yakalanmış olmalı. Ya da herhangi başka bir tür bunama olmalı. Ne yapacağız? Jim yavaşça başını salladı, düşüncelerini toplamaya çalıştığı açıkça belli oluyordu. Weintek'te anneni bir aylığına ya da 6 haftalığına alabileceği bir yer var. Buna bileği için rehabilitasyon diyebiliriz. Sigorta bunu karşılar ve annenin yaşında iyileşme yavaş olur. Bu uzun süreli bir çözüm değil ama annene ve sana olanların üstesinden gelmek için biraz zaman verir. Belyanoçi ve buradaki anılardan uzakta geçireceği zaman ona yardımcı olabilir. Meredith yüzünü buruşturdu.
Bir huzur evi mi demek istiyorsun?
Hiç kimse huzur evlerini sevmez, dedi doktor. Ama bazen bu en iyi çözümdür. Ve unutma, bu sadece kısa süreli bir çözüm. Jeff, oraya rehabilitasyona ihtiyacı olduğu için gittiğini ona sen söyler misin? Diye sordu. Meredith o anda Jeff'i öpebilirdi. Jeff bunun Meredith için ne kadar zor bir karar olduğunu biliyordu.
Elbette.
Meredith derin bir nefes aldı. Bu anı defalarca kafasında tekrarlayacağını biliyordu. Muhtemelen kendinden her gün biraz daha fazla nefret ederek. Babasının asla bu seçimi yapmayacağını ve onun da bu seçimi yapmasını istemeyeceğini biliyordu. Ama bunun ona ne kadar yardımcı olacağını inkar edemezdi.
Annem dışarıda uyuyor, duvar kağıtlarını yırtıyor, sandalyeden düşüyor. Sırada ne var?
Meredith, Tanrı yardımcım olsun, dedi yumuşak bir sesle
Jeff tam yanı başında olmasına rağmen kendini yalnız hissederek. Tek bir kararın insanı diğerlerinden nasıl bu kadar katı biçimde ayırabileceğini şimdiye kadar hiç bilmiyordu. Tamam. Meredith o gece uyuyamadı. Yatakta yatarken dijital saatin birbiri ardına geçen dakikalarının tıkırtısını duydu. Kararı hakkındaki her şey yanlışmış gibi geliyordu. Bencilce. Ama sonuçta bu onun kararıydı. Rahatlamaya çalışarak kalabildiği kadar uzun süre yatakta kaldı. Saat 2'de uyumaya çalışıyormuş gibi davranmayı bıraktı ve yataktan kalktı. Aşağıda loş, sessiz evde dolaştı. Uyumasına yardımcı olacak ya da uyanıkken zihnini meşgul edecek bir şey arıyordu. TV, bir kitap, bir bardak çay. Sonra telefonu gördü ve kesinlikle neye ihtiyacı olduğunu anladı. Nina'nın suç ortaklığına. Eğer Nina huzurevi fikrini kabul ederse, Meredith suçluluk duygusunun sadece yarısını yüklenecekti. Meredith kız kardeşinin uluslararası cep telefonu numarasını çevirdi ve kanepeye oturdu. Alo, dedi aksanı çok belirgin bir ses. İrlandalı diye düşündü Meredith. Ya da İskoç. Alo, Nina Whitson'u arıyorum. Yanlış numarayı mı aradım? Hayır, bu Nina'nın telefonu. Kiminle konuşuyorum? Meredith Cooper, Nina'nın kardeşiyim. Oo, harika. Ben Daniel Flynn. Sanırım sana benden bahsetmiştir. Hayır. Bu moral bozucu, öyle değil mi? Ben kız kardeşinin iyi bir arkadaşıyım. Ne kadar iyi arkadaşısın Daniel Flynn? Kahkahası kısık ve derindi. Son derece seksiydi. Daniel benim babam ve huysuz bir orospu çocuğuydu. Bana Danny de. Soruma cevap vermediğini fark ettim Danny. 4,5 yıl aşağı yukarı. Ve senden hiç bahsetmedi ya da seni hiç eve getirmedi mi? Maalesef, seninle konuşmak harikaydı Meredith ama kız kardeşim bana ters ters bakıyor. Bu yüzden en iyisi telefonu ona vereyim. Meredith hoşça kal derken sanki Danny ve Nina telefon için kavga ediyorlarmış gibi bir hışırtı duydu. Nina cevap verdi, biraz nefes nefeseydi, gülüyordu. Merhaba Mayr, ne haber? Annem nasıl? Doğrusu seni bu yüzden arıyorum Nins. Annem iyi değil. Son zamanlarda aklı karışık. Zamanının yarısını bana Olga diyor ve sanki bir anlamı varmış gibi o kahrolası masalı anlatıyor. Doktor Burns ne diyor? Bunun olağan bir üzüntü olduğunu düşünüyor ama... Tanrı'ya şükür, annemin sonunun Dora teyze gibi olmasını... Bayat Jello... Dipnot 15. Ünlü bir jöle markası. Yiyerek ve yarışları seyrederek berbat bir huzur evinde takılıp kalmasını istemem. Meredith bunu duyunca irkildi. Düştü ve bileğini burktu. Şans eseri yardım etmek için oradaydım ama her zaman orada olamam. Sen bir azizesin meğer. Gerçekten. Hayır değilim. Rahibe Teresa'nın bana söylediği de buydu. Ben Rahibe Teresa değilim Nina. Evet öylesin. Anneme bakmam ve meyve bahçesini işletmen babam gurur duyardı. Böyle söyleme diye fısıldadı. Sesini güçlü çıkarmayı başaramamıştı. Şimdi kardeşini aramamış olmayı diliyordu. Bak Mayr, şu anda gerçekten konuşamam. Biz de tam dışarı çıkmak üzereydik. Söylenecek önemli bir şeyin var mı? Bu onun anıydı. Gerçeği söyleyebilir ve yargılayabilirdi. Azize Mayr, annesini bir huzur evine tıkıyordu. Ya da hiçbir şey söylemeyebilirdi. Peki ya Nina onunla aynı fikirde değilse ne olacaktı? Meredith daha önce bu olasılığı düşünmemişti ama şimdi bunu açıkça görüyordu. Nina onu desteklemeyecekti ve bu sadece işleri daha da kötüleştirecekti. Nina tarafından bencil olarak adlandırılmak Meredith'in katlanabileceğinden fazlaydı. Hayır, hayır. Önemli bir şey yok. Ben halledebilirim. İyi. Babamın doğum günü için evde olacağım. Unutma. Tamam, dedi Meredith kendini kötü hissederek. Görüşürüz o halde. Nina, hoşça kal, dedi ve konuşmaları sona erdi. Meredith telefonu kapattı. İçini çekerek ışıkları kapattı ve kocasıyla yatağa kırılacağı üst kata çıktı. Berbat bir huzur evinde tıkılıp kalmak. Azize Mayr. Uzun süre böylece yattı. Karanlıkta uzun süre önce Dora teyzesine yaptıkları o kötü ziyaretleri hatırlamamaya çalışarak. Meredith hiç uykuya dalmadığından kesinlikle emindi. Ama sabah 7'de alarm saati onu birdenbire uyandırdı. Jeff bir bardak kahveyle yatağın yanında duruyordu. İyi misin? Meredith hayır demek, çığlık atmak, belki gözyaşlarına bile boğulmak istedi. Ama bu neye yarardı ki? Hepsinin en kötü tarafı da Jeff'in bunu bilmesiydi. Meredith'e yine hüzünlü bir şekilde bakıyordu. Bana ihtiyaç duymanı bekliyorum, diyen ifadesiyle. Eğer Meredith ona doğruyu söyleseydi, Jeff elini tutar, onu öper ve doğru şeyi yaptığını söylerdi. Ve sonra Meredith gerçekten çıldırırdı. Ben iyiyim. Jeff, ben de öyle söyleyeceğini düşünmüştüm, dedi geri çekilerek. Yaklaşık bir saat içinde gitmemiz gerek. Saat 9'da bir randevum var. Başını salladı ve iterek saçlarını yüzünden çekti. Sonraki bir saatte Meredith sanki sıradan bir günmüş gibi hazırlandı. Ama kocaman SUV'un şoför koltuğuna oturduğunda birdenbire her şey yolundaymış gibi davranma yeteneğini kaybetti. Seçiminin gerçekliği bütün vücuduna yayılarak onu ürpertti. Onun önünde Jeff kamyonetini çalıştırdı ve birlikte ayrı arabalarla Belyanoçi'ye gittiler. Evde annesini oturma odasında kutsal köşede ayakta dururken buldu. Dar ve düz siyah yün bir elbise giymişti. Boğazında beyaz ipek bir eşarp sarılıydı. Hem şık hem de güçlü görünmeyi başarmıştı. Sırtı dimdikti, omuzları sıkıydı. Bembeyaz saçları yüzünden geriye itilmişti ve Meredith'e bakmak için döndüğünde o mavi gözlerinde bir damla bile karışıklık yoktu. Meredith'in kararlılığı kayboldu ve yerini şüpheye bıraktı. Kutsal köşenin yeni odama getirilmesini istiyorum, dedi annesi. Mum yanık tutulmalı. Doktor Burns'ün onun için getirdiği koltuk değneklerine uzandı. Değnekleri kollarının altına yerleştirdi, topallayarak yavaşça Meredith ve Jeff'e doğru ilerledi. Yardıma ihtiyacım var, dedi Meredith annesine yaklaşırken. Her zaman burada olamam. Annesi duyduysa da, umursuyorsa da bunu hiç belli etmiyordu. Topallayarak Meredith'in yanından geçti ve ön kapıya gitti. Bavulum mutfakta. Meredith annesinden af dilememesi gerektiğini bilmeliydi. İhtiyacı olan her neyse annesinden bunu alamayacağını çok iyi biliyordu. Belki en çok da bunu. Meredith yürüyüp onun yanından geçti ve mutfağa gitti. Bu yanlış bavuldu. Meredith büyük kırmızı bavulu daha dün gece toplamıştı. Meredith eğildi ve bavulu açtı. Annesi bavulu şeker, tereyağı ve deri kemerlerle doldurmuştu. 8. Nina silah sesleriyle uyandı. Penceresinin hemen dışında silahlar patladı. Otel odasının kirli, soyulan duvarları titredi. Odanın zeminine alçı döküldü. Bir yerlerde bir cam kırıldı ve bir kadın bağırdı. Nina yataktan çıktı ve sürünerek pencereye gitti. Tanklar moloz kaplı caddede ilerliyordu. Üniforma giymiş adamlar, aslında çocuklar, tankların yanında yürüyor, insanlar bir sığınak bulmaya çalışırken makineli tüfeklerini ateşliyor ve kahkahalar atıyorlardı. Nina arkasını döndü ve sırtını sert duvara yasladı. Sonra tozlu zeminde oturmak için aşağıya kaydı. Bir fare döşemenin tahtaları arasında hızla kaçtı ve Nina'nın uyduruk gardırobunun gölgesine karıştı. Tanrım bundan bıkmıştı. Nisan ayının sonuydu. Daha bir ay önce Sudan'da Deni ile birlikteydi. Ama çok uzun bir süre önceymiş gibi geliyordu. Nina'nın cep telefonu çaldı. Nina sürünerek kirli zeminde ilerledi ve sırtını yatağının kenarına dayayarak oturdu. Komodine uzandı, bir çek defteri büyüklüğündeki telefonunu buldu ve açtı. Alo, Nina, sen misin? Sesini çok az duyuyorum. Silah sesleri, merhaba Silvi, ne haber? Fotoğraflarını kullanmıyoruz, dedi Silvi. Bunu söyleyebilmenin daha kolay bir yolu yok. Fotoğrafların yeterince iyi değil. Nina az önce duyduklarına inanamadı. Kahretsin, benimle dalga geçiyor olmasın. En kötü günümde bile çalıştırdığın o pislik heriflerin çoğundan daha iyiyim. Bunlar senin en kötü gününden de daha kötü ufaklık. Neler oluyor? Nina saçlarını gözlerinden çekti. Haftalardır saçını kestirmemişti ve o kadar da kirliydi ki saçını yana ittiğinde öylece kalıyordu. Otelindeki sular bütün blokta günlerdir kesikti. Savaş kızıştığından beri. Nina en sonunda, "Bilmiyorum Sylvie," dedi. "İşe bu kadar çabuk geri dönmemeliydin. Babanı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı?" "Kapağı almak her zaman kendimi daha iyi hissetmemi sağlar." Sylvie'nin sessizliği her şeyi anlatıyordu. "Bir savaş bölgesi yas tutulacak bir yer değil Nina. Belki de başka bir yerde olman gerektiği için üstünlüğünü kaybettin." "Evet, iyi şanslar Nina gerçekten." "Nina, teşekkürler," dedi ve telefonu kapattı. Nina karanlık, kirli odada etrafına bakındı. Makinalı tüfek ateşinin yankısını omurgası boyunca hissediyordu ve bütün bunlardan bıkmıştı. Bitkindi. Son fotoğraflarının berbat olması hiç de şaşırtıcı değildi. Konsantre olamayacak kadar yorgundu ve nihayet uykuya daldığında babasının rüyaları onu uyandırıp durdu. Son zamanlarda babasının son sözleri, Nina'dan aldığı söz onu rahatsız ediyordu. Belki sorunu buydu. Belki konsantre olamamasının nedeni buydu. Sözünü tutmayı başaramamıştı. Sihrini kaybetmesine şaşmamak gerekiyordu. Bu sihir, Belle Noche'de yakından tanımaya söz verdiği kadının ellerindeydi. Mayıs'ın ilk haftasında, planladığından sadece birkaç gün önce, saat sabah 7'yi biraz geçe, Nina, Veneci Vadisi'ne geldi. Cascade Sara Dağları'nın sivri ucu hala karla kaplıydı ama geri kalan her şey bahar için hazırdı. Belle Noche'de bahçe bütünüyle çiçek açmıştı. Dönümlerce elma ağacı parlak beyaz çiçeklerle doluydu. Nina arabayla eve doğru yaklaşırken babasının orada olduğunu, yanında sorular soran küçük siyah saçlı kızla birlikte sıralanmış ağaçların arasında gururla yürüdüğünü hayal etti. "Bunlar artık hazır mı babacığım? Ben acıktım." "Hazır oldukları zaman hazır olacaklar. Niner biner, bazen sabırlı olmalısın." Bu ağaçlarla birlikte Nina da olgunlaşmış, bu sürede sabırlı olmadığını ve çiftçiliğin ilgisini çekmediğini, babasının hayatı boyunca yaptığı işin asla kendi işi olamayacağını öğrenmişti. Otomobil yolunda Nina arabayı garajın önünde durdurdu ve park etti. Meyve bahçesi ağaçların arasından geçerek böcekleri, çürükleri ya da baktıkları her neyse onları kontrol eden işçilerle hareketliydi. Nina kamera çantasını omzuna astı ve eve doğru ilerlemeye başladı. Evin bahçesi o kadar canlı, parlak bir yeşildi ki bakmak neredeyse zordu. Kaldırımın her iki yanında ve çit çizgisi boyunca küme halinde beyaz çiçekler bitmişti. Eve vardığında Nina kapıyı çalmaya zahmet etmedi. Girişteki ışığı açarak ve çizmelerini çıkararak "Anne!" diye seslendi. Kimse cevap vermedi. Nina mutfağa gitti. Ev küf kokuyordu, boştu. Yukarısı da aşağısı kadar sessiz ve boştu. Nina hayal kırıklığına uğramış hissetmemek için direniyordu. Annesini ve Meredith'i şaşırtmaya karar verdiğinde bunun biraz riskli olabileceğini biliyordu. Dışarı çıkıp kiralık arabaya geri döndü ve arabayla yolun yukarısına kız kardeşinin evine doğru gitti. Yolun V şeklindeki ayrımında bir kamyonet ona doğru geldi. Nina arabayı kenara çekip bekledi. Kamyonet yavaşladı ve Nina'nın arabasının yanında durdu. Jeff kamyonetinin camını indirdi. "Merhaba Nins, bu ne sürpriz?" "Beni bilirsin Jeff, rüzgar gibi hareket ederim. Annem nerede?" Jeff sanki arkasından gelen biri varmış gibi dikiz aynasına baktı. "Jeff, sorun nedir?" "Meredith sana söylemedi mi?"
"Bana neyi söylemedi mi?"
Jeff nihayet ona baktı. "Meredith'in başka seçeneği yoktu."
"Jeff," dedi Nina sert bir şekilde.
Jeff neden bahsettiğini bilmiyorum. Annem nerede?
Parkview.
Huzur evi mi? Şaka mı yapıyorsun?
Hemen karar verme Nina. Meredith düşündü ki...
15. ayrımın sonu. Sayfa no 159. Devamı 16. ayrımda.